Ayrım 28, Mavi Ufuklar, Wilbur Smith, sayfa 274. Jim nehir kenarında savunma için en uygun yeri belirledi. Burada bir dere tepeden inerek nehirle birleşiyor ve dar bir açı oluşturuyordu. Arada kalan küçük burnun bir kenarında derin bir gölcük oluşmuştu. Jim suyun derinliğinin bir adam boyunu geçtiğini görünce rahatladı. ''Nguni'ler yüzme bilmez.'' demişti Tekvane. ''Belki de tek korktukları şey sudur. Ne balık ne su aygırı yerler. Sudan çıkan her şeyden iğrenirler.'' Bu durumda gölcük sayesinde arkamız ve bir tarafımız güvende olacak. Jim rahatlamıştı. Tekvane'nin verdiği bilgiler çok işine yarıyordu. Yaşlı adam Nguni dilini ve geleneklerini çok iyi bildiğini söyleyerek böbürleniyordu. Bunlar gerçekten doğruysa Tekvane onlar için bulunmaz bir nimetti. Jim nehirle birleşen derenin kenarındaki dik arazinin tepesinde dolaştı. Bulunduğu yerin dereden yüksekliği en az 3 metreydi ve kaygan zeminden merdivensiz inmek olanaksız gibi görünüyordu. Diğer tarafımız da bu şekilde korunmuş olacak. Tek yapmamız gereken arabaları nehir ve dere arasındaki bölümün girişine dizmek. Arabaları uygun pozisyonlara getirdikten sonra tekerleklerini bağlayıp yerlerini sağlamlaştırdılar. Böylece Nguni'lerin arabaları iterek kendilerine yol açmasını önlemiş oluyorlardı. Savaşçıların sürünerek geçmemesi için arabaların aralarında kalan boşluklara ve gövdelerinin altına dikenli çalılar yerleştirdiler. Arabaların oluşturduğu barikatın ortasında dar bir geçit bırakmışlardı. Jim atların ve diğer hayvanların yakınlarda otlatılmasını emretti. Böylelikle herhangi bir saldırı anında kısa sürede dikenli çalıların arkasına toplanabileceklerdi. ''Nguni'lerin döneceğine gerçekten inanıyor musun?'' Louisa soruyu sorarken korkusunu gizlemeye çalışmıştı. ''Önceki çarpışmadan sonra bizimle başa çıkamayacaklarını düşünmüyorlar mıdır?'' ''İhtiyar Tekvane onları iyi tanıyor. Sırf savaşmaktan alacakları zevk için bile olsa geri geleceklerini söylüyor.'' diye cevap verdi Jim. ''Toplam kaç kişilermiş Tekvane biliyor muymuş?'' ''İhtiyar sayamıyor, sadece çok olduklarını söylüyor.'' Jim dikkatle gözlemleyip hesaplar yaparak arabaların oldukça ötesinde bir yer seçti. Ufaklık ve adamları buraya alçak bir çukur kazdı. Jim bu çukura 20 kiloluk dolu bir barut fıçısı yerleştirdi ve fıçıdan ortadaki arabanın arkasına bir ağır yanar fitil çekti. Fıçının üzerine nehir kenarından topladıkları çakıl taşlarını döktüler. Jim bu taşların patlama anında birer mermi etkisi göstermesini umuyordu. Adamlara yaptıkları çalı duvarının üzerinde ateş etmek için delikler açtırdı. Bu deliklerin hemen ardında yere yatarak ateş edebileceklerdi. Ufaklık palaları bileyerek el altında hazır bulunmaları için uygun yerlere koydu. Doldurulmuş tüfekler palaların yanında yerini aldı. Hemen yakınlarına barutluklar ve yedek harbiler kondu. Louisa çoban çocuklara tüfekleri doldurmayı öğretti ve defalarca prova yaptırdı. Onları iyi bir atış için bir avuç barutun yeteceğine, iki avucun daha etkili olmayacağına, bunun çok tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine ikna etmesi pek kolay olmamıştı. Nguni'lerin eski numarayı uygulayıp arabaların üzerine yanan meşaleler atması ihtimaline karşı ve adamların ihtiyaç duydukları anda susuzluğunu gidermeleri için tüm fıçılar nehir suyuyla doldurulmuştu. İki çoban çocuk alçak tepenin üzerinde gözcülük yapmakla görevlendirilmişti. Jim onlara kilden bir çömlek vermiş, Nguni'lerin yaklaştığını görürlerse yeşil yapraklarla bu çömleğin içinde bir ateş yakmalarını emretmişti. Dumanı gören kamp ahalisi hemen yerlerini alacaktı. İki genç de ateşi yakar yakmaz kampa geri dönecekti. Jim çocukların her akşam karanlık çökmeden kampın güvendiğine dönmelerini emretmişti. Onları Nguni'lerin sinsi keşif grubunun insafına bırakmak kalpsizlik olurdu. Nguni'ler asla gece saldırmaz dedi Tekvane Jim'e. Karanlığın korkaklar için olduğunu söylerler. Onlara göre gerçek bir savaşçı sadece gün ışığında ölmelidir. Jim yine de kamp çevresine nöbetçiler yerleştirdi ve uyumadıklarından emin olmak için gece boyunca ara ara onları kontrol etti. ''Savaş şarkıları söyleyip kalkanlarına vurarak gelecekler.'' dedi Tekvane. ''Düşmanlarını uyarmak istiyorlar. Şöhretlerinin onlardan önce ilerlediğini, seslerinin ve başlarındaki kara tüylerin düşmanlarının içine korku saldığını biliyorlar. O halde onlara yakışacak bir karşılama hazırlamalıyız.'' dedi Jim. Arabaların önündeki 100 adımlık mesafe içindeki tüm ağaçları ve çalıları kestiler. Öküzler ağaçların gövdelerini çekerek götürdü. şimdi önlerindeki arazi çıplak kalmıştı. Saldırganlar arabalara ulaşmak için bu ölümcül boşluğu aşmak zorunda kalacaktı. Jim sonra barikatın ötesinde belirlediği yerleri nehir kenarından topladığı beyaz taşlarla işaretledi. Düşman belirlenen yere vardığında yapılacak atışlar en etkilileri olacaktı. Adamları düşman o çizgiyi geçmeden önce ateş etmemeleri için uyardı. Tüm hazırlıkları tamamladıktan sonra beklemeye koyuldular. Bu en zorlu aşamaydı. Kağını gibi ilerleyen saatler şevklerini kırıyordu. Jim bu zamanı Tegvani ile konuşup düşman hakkında daha fazla bilgi edinerek değerlendirdi. Kadınlarını ve çocuklarını nerede tutuyorlar? Onları savaşa getirmiyorlar. Belki de evlerinde bırakıyorlardır. Ellerinde değerli mallar var mı? Bir sürü sığırları var. Fil dişlerini ve su aygırı dişlerini de çok seviyorlar. Bana sığırlarından bahset. Kocaman sürüleri var. Nguniler sığırları da evlatları gibi sever. Onları etleri için kesmezler. Onun yerine kanlarını alıp sütle karıştırarak içerler. Bu ana besin kaynaklarıdır. Dinlerken Jim'in gözlerinde bir ışıltı belirdi. Kolonide iyi bir öküz 100 gulden ediyordu. Bana fil dişlerinden bahset. Onları da çok seviyorlar dedi yaşlı Tegvane. Belki onları kuzeydeki Araplar veya Bulamantarilerle ticaret yapmak için kullanıyorlardır. Bu isim taş kırıcılar anlamındaydı ve kayaları kırarak altın arayan Portekizliler kastediliyordu. Jim bu milletlerin kıtanın bu kadar içlerinde bile biliniyor olmalarına şaştı. Tegvani'ye düşündüklerini söyleyince yaşlı adam gülümsedi. Babamın babası sizi tanıyormuş timsah büyücüsü, onun babası da biliyormuş. Jim başını salladı, bilmeyeceklerini düşünerek saflık etmişti. Umman Arapları 5. yüzyıldan beri Afrika'da köle ve mal ticareti yapıyordu. Vasco da Gama, Mozambik adasına ayak basalı ve Portekizliler anakarada kaleler ve ticaret merkezleri inşa etmeye başlayalı 150 yıl olmuştu. Bunlarla ilgili dedikoduların en ücra noktadaki en küçük kabileye bile ulaşmış olması pek de şaşırtıcı sayılmazdı. Jim yaşlı adama öldürdüğü filin dişlerini gösterdi. Tegvane dişlerin büyüklüğü karşısında büyülenmişti. Daha önce hiç bu kadar büyüğünü görmemiştim. Nguniler fil dişini nereden buluyor? Fil avlarlar mı? Tegvane başını iki yana salladı. Fil çok muazzam bir hayvandır. Nguniler bile Assegai'leri ile onları öldüremez. O zaman bu fil dişleri nereden geliyor? Büyük çukurlar kazarak veya önünden sıklıkla geçtikleri ağaçların üzerine ağırlığı taşlarla artırılmış bir mızrak asıp üzerlerine düşürerek fillere tuzak kuran bazı kabileler olduğunu duymuştum. Filin ayağı gerilen ipe takılınca mızrak saplanıp kalbine giriyormuş. Tegvane durup arabalardan birinin altında uyumakta olan Bakkat'a baktı. Şu küçük sarı san maymunlarının zehirli oklarıyla onları öldürdüğünü de duymuştum. Ama bu yöntemde çok az sayıda öldürebiliyorlarmış. Öyleyse Nguniler fil dişlerini nereden buluyor diye üzeleceğim. Her mevsim, özellikle de yağmur mevsiminde bu koca yaratıklar yaşlılık veya hastalıktan ölür. Ya da bir çamur çukuruna saplanıp kalırlar veya bir dağ geçidinden düşerler. Fil dişleri herhangi birinin gelip onları alması için öylece bekler. Benim kabilemin de pek çoğunu böyle topladığını görmüştüm. Senin kabilenin fil dişlerine ne oldu? Jim hevesle öne eğildi. Nguniler genç erkeklerimizi öldürdükten sonra onları bizden çaldı. Alt ettikleri her kabilenin sahip olduğu değerli eşyalara el koyarlar. O halde ellerinde büyük miktarda fil dişi olmalı dedi Jim. Nerede saklıyorlar peki? Yanlarında taşıyorlar dedi Tegvane. Yolculuk sırasında fil dişlerini sığırlara yüklüyorlar. Sığırlarının taşıyabileceği kadar fil dişleri var. Çok sığırları var. Jim öğrendiklerini Louisa'ya anlattı. Şu sürülerden birini bulmak isterdim. Her hayvan sırtında bir servet taşıyor olmalı. Sana ait olur muydular diye masumca sordu Louisa. Savaş ganimeti dedi Jim alınarak. Elbette benim olacaklar. Nguni savaşçılarının gelmesini beklediği tarafa baktı. Acaba ne zaman gelecekler? Bekleme süreleri arttıkça sinirleri geriliyordu. Jim ile Louisa vaktin çoğunu satranç oynayarak geçiriyorlar. Oyundan sıkıldıklarında Louisa onun portresini yapıyordu. Jim ona poz verirken Robinson Crusoe'yu yüksek sesle okuyordu. En sevdiği kitap buydu. Kendini içten içe kitabın kahramanı gibi görüyordu. Daha önce pek çok kez okumuş olmasına rağmen Crusoe'nun maceralarına hala gülüyor, yaşadıkları karşısında büyüleniyordu. Gün içinde iki veya üç kez tepeye gidiyorlar, çoban çocukların uyanık olup olmadığını ve araziyi kontrol ediyorlardı. Neguni'lerin sinsice gelip ani saldırılar yapabilecekleri yerler olup olmadığına bakıyorlar, eğer varsa gerekli tüm önlemleri alıyorlardı. Balkvato kampındaki katliamın 12. gününde Jim ile Louisa tek başlarına kamptan ayrıldı. Çoban çocuklar sıkılmışlardı. Jim onlarla ciddi bir konuşma yapıp gözlerini dört açmaları için uyardı. Tepeden aşağı inip nehri geçtiler. Neredeyse katliamın gerçekleştiği kamp alanına varacaklardı. Ama varmadan geri döndüler. Jim, Louisa'nın olay yerini tekrar görüp o günün acılarını hatırlamasını istemiyordu. Jim, arabalar görüş alanlarına girdiğinde dürbününü çıkardı ve savunmalarında herhangi bir gedik olup olmadığını kontrol etti. O bu işle meşgulken Louisa da atından inip rahatlayabileceği kuytu bir yer aradı. Sıkışmıştı ve kampa varana dek bekleyemeyecekti. Açık arazideydiler ve otların boyu ayak bileklerinin hemen üzerine çıkacak kadardı. Ama yakınlarda nehre doğru akan erimiş kar sularının toprağı yararak doğal bir çukur oluşturduğunu gördü. Asil yüreğin dizginlerini Jim'in eline tutuşturdu. "Birazdan dönerim," dedi ve yarığa doğru yürümeye başladı. Jim bir an için seslenip onu uyarmayı düşündü ama tepkiyle karşılanacağını bildiği için sustu ve başını diğer tarafa çevirdi. Louisa yarığa yaklaşırken havada titreşen tuhaf bir ses duydu. Adımlarını yavaşlatarak yürümeye devam etti. Kafası karışmış ama telaşa kapılmamıştı. Akan suyun sesine veya bir böcek sürüsünün uğultusuna benzeyen gürültü giderek arttı. Hangi yönden geldiğini anlayamamıştı. Dönüp Jim'e bakınca hala dürbünle kampı incelediğini gördü. Sesi duymadığı belliydi. Bir an tereddüt ettikten sonra yarığa bir adım atıp aşağı baktı. O anda tuhaf gürültü bir arı kovanını rahatsız etmiş gibi artarak şiddetli bir uğultuya dönüştü. Yarığın içi Nguni savaşçılarıyla doluydu. Kalkanlarının üzerinde oturuyorlar, ellerinde tuttukları assegaileri ona doğru sallıyorlardı. Bu hareket bileklerindeki çıngırakların ötmesine sebep oluyordu. Duyduğu uğultunun kaynağı bu çıngıraklardı. Silahlarını sallarken vücutlarının hareketiyle başlarındaki siyah tüyler de dans eder gibi oynuyordu. Çıplak göğüsleri iyice yağlanmıştı, ıslak kömürler gibi parlıyorlardı. Louisa'ya dikilmiş gözlerinin akları tüm bu siyahlıkla çarpıcı bir tezat oluşturuyordu. Louisa kendisini simsiyah pulları parlayan, çöreklenmiş yatan öfkeli ve zehirli bir ejderhanın yuvasına girmiş gibi hissetti. Olduğu yerde dönerek koşmaya başladı. "Jim, dikkat et, buradalar!" Louisa'nın haykırışıyla şaşalayan Jim dönüp ona baktı. Görünürde hiçbir tehlike yoktu ama Louisa dehşetle ona doğru koşuyordu. "Ne var, ne oldu?" diye sordu ve o an Louisa'nın arkasında toprak sanki yarıldı ve içinden bir savaşçı sürüsü fışkırdı. Çıplak ayaklarıyla sert adımlar atarak ilerliyorlar, bileklerindeki çıngıraklar tüyler ürpertici bir uğultu çıkarıyordu. Assegaileriyle kara kalkanlarına vuruyorlar ve boğazlarını yırtarcasına bağırıyorlardı. "Bulala, bulala, amatagati! Öldürün, büyücüleri öldürün!" Louisa bir tazı gibi hızla koşarak savaşçılardan kaçıyordu. Ama takipçileri ondan daha hızlıydı. En yakınındaki savaşçı uzun boylu ve panter gibi çevikti. Başındaki tüyler yüzünden boyu olduğundan da uzun görünüyordu. Karnındaki ve omuzlarındaki kaslar koşarken iyice belirginleşmişti. Kalkanını bir kenara fırlatıp daha da hızlandı. Louisa 20 adım kadar öndeydi ama savaşçı arayı hızla kapatıyordu. Assegaisini kaldırmış, Louisa'nın kürek kemiklerinin arasını hedeflemişti. Jim tıpkı bu şekilde öldürülen Bakvato kadınını ve çeliğin kadının göğsünden çıkan kanla kaplı ucunu hatırladı. Asil yüreği yedeğinde çekerek ateş topunu Louisa'ya doğru dört nala koşturdu. Ama peşindeki savaşçı ona fazlasıyla yakındı. Ata binmesine fırsat vermeden onu yakalardı. Kana susamış Assegaisi hedefine kilitlenmişti. Ateş topunu hiç yavaşlatmadan genç kadının yanından geçti. O kadar yakınından geçmişti ki rüzgarıyla saçları uçuşmuştu. Geçerken ona asil yüreğin dizginlerini attı. "Çabuk bin ve uzaklaş," diye bağırdı omzunun üzerinden. Bir çatışma beklemediği için kamptan çıkarken yanına sadece bir tüfek almıştı. O tek atışı boşa harcama riskini göze alamazdı. Piştov'un hafif mermisi öldürmeye yetmeyebilir, sadece yaralayabilirdi. Hata yapma lüksü yoktu. Savaşçının kalkanını bir kenara fırlattığını görmüştü. Kılıcını kınından çekti, Aboli ve babasıyla uzun saatler boyunca çalışmış, sonunda silahı kullanmada usta olmuştu. Düşmanını uyarmamak için kılıcını sallamadı ve ateş topunu doğruca Nguni'nin üzerine sürdü. Asse Gaisi'nin tutuşunu değiştirdiğini görmüştü. Kara gözleri Jim'in yüzüne kenetlenmişti. Jim bu ifadeden düşmanının ata değil doğrudan kendisine saldıracağını anladı. Karşılamak üzere hafifçe öne eğilerek Asse Gai'nin saldırısını bekledi. Nguni saldırınca Jim klasik karşılığı vererek kılıcını indirdi ve Asse Gai'nin ucunu uzaklaştırdı. Sonra döndü ve geçerken kılıcını dışa doğru indirdi. Ufaklığın iyice bilediği çelik bir kasabın satırı gibi keskindi. Jim kılıcı Nguni'nin ensesinden geçirdi ve omuriliğinin kesildiğini hissetti. Adam hemen o anda yere kapaklandı. Dizlerinin baskısını hisseden ateş topu bir rüzgar gülü gibi döndü. Jim Louisa'nın atına binmekte güçlük çektiğini gördü. Asil yürek düşmanın kokusunu almış ve koşarak üzerlerine gelen savaşçıları görmüştü. Huzursuzca kıpırdanıyor, başını deli gibi savuruyordu. Dizginlere yapışan Louisa onunla birlikte sürükleniyordu. Jim kanlı kılıcı kınına geri koydu ve ateş topunu çevirdi. Louisa'yı bol pantolonundan kavrayarak eğerin üzerine oturttu. Diz dize geri dönerlerken dengesini koruyabilmesi için kolunu tuttu. Güvenli bir mesafeye varınca kamptakileri uyarmak için piştovuyla havaya ateş etti. Mesajının alındığını görür görmez Louisa'ya seslendi. ''Kampa git, hayvanları toparlayıp içeri almalarını söyle. Bakkat ve ufaklığı onları oyalamak için bana yardıma gönder.'' Louisa'nın sağduyulu davranarak karşı çıkmadığını ve tek kelime etmeden son hızla kampa yöneldiğini görünce rahatladı. Hızla yaklaşan düşmanı karşılamak üzere atını çevirdi ve tüfeğini aldı. Ön sırada ilerleyen ve diğerlerine liderlik eden Induna'yı gözüne kestirdi. Tekvane komutanları nasıl tanıyacağını ona anlatmıştı. Mutlaka daha yaşlı olurlar. Başlarında deve kuşu tüyleri, kollarında da inek kuyrukları vardır. Ateş topunun yürüyüşünü hızlandırdı ve Induna'ya doğru ilerlemeye başladılar. Nguni'ler artık tüfeğin ne kadar tehlikeli bir silah olduğunu öğrenmiş olmalıydılar. Ama hiçbir korku belirtisi göstermiyorlardı. Induna bir savaş çığlığı atarak kalkanını kaldırdı. Yüzünde gaddarca bir ifade vardı. ''Bulala! Öldürün! Öldürün!'' Arkasındaki adamları öne atıldı. Jim biraz daha yaklaşmasına izin verdikten sonra tüfeğini ateşledi. Ona doğru hızla koşmakta olan Induna yere yıkıldı ve yuvarlanırken Asse Gaisi elinden fırladı. Saçmalar adamın hemen arkasındaki iki savaşçıya da isabet ederek ikisini de yere yıkmıştı. Komutanlarının ve yoldaşlarının vurulduğunu gören savaşçılardan öfkeli bir uğultu yükseldi. Ama Jim bu arada tüfeğini tekrar doldurmak için dört nala uzaklaşmaya başlamıştı bile. Hızına yetişemeyen Nguni'ler koşmayı bıraktı ama ilerlemeyi sürdürüyorlardı. Tüfeğini dolduran Jim atına atladı ve onları karşılamak üzere tekrar ilerledi. Kaç kişi olduklarını merak ediyordu ama bir tahmin yürütmek mümkün değildi. Düşmanla arasında 20 adımdan az bir mesafe kalınca durup tüfeğini ateşledi. Birkaç kişinin sendeleyerek düştüğünü gördü ama bu yoldaşlarını bir an bile duraksatmamıştı. Yerdeki bedenler bir saniye içinde üzerlerinden geçen savaşçıların ardında gözden kayboluyordu. Bu kez öfke dolu haykırışlar duyulmadı, büyük bir kararlılıkla ilerliyorlardı. Adımlarını biraz yavaşlattılar ve şarkı söylemeye başladılar. Davudi sesleri çok güzeldi. Ama Jim'in tüyleri ürpermiş, midesi düğümlenmişti. Savaşçılar barikatlara doğru amansızca ilerliyordu. Tüfeğini doldurma işini bitiren Jim yaklaşan nal seslerini duyarak başını kaldırdı. Ve Louisa, Bakkat, Zama ve diğer sürücülerin arabaların arasındaki dar geçitten çıktığını gördü. ''Tanrım bana sabır ver. Louisa'nın içeride güvenlikte kalmasını istemiştim.'' diye mırıldandı. Ama artık yapabileceği bir şey olmadığı için bu durumdan olabildiğince yararlanmaya karar verdi. Louisa'nın getirdiği ikinci tüfeği alırken kafası hızla çalışıyordu. ''Tıpkı önceki gibi yapacağız kirpicik. İkinci bölümün komutası sende. Zama, Bakkat'la Muntu'yu sen al. Ufaklıkla Klaas'ı da ben alacağım.'' Kendi küçük bölüğünü ilk sıradaki savaşçıların assegailerinin ulaşamayacağı en yakın mesafeye kadar ilerleyerek ateş ettiler. Sonra tüfek değiştirdiler, dönüp ikinci atışlarını da yaptılar ve tüfeklerini doldurmak için dört nala uzaklaştılar. ''İndunaları seçin'' diye haykırdı Jim yarı yolda Louisa ve diğerleriyle karşılaştıklarında. ''Komutanlarını öldürün.'' İki grup ard arda yer değiştirerek ateş etmeye devam etti ve hiçbiri hedefini ıskalamadı. Ön saflardaki indunaların çoğunun vurulduğunu gören Jim çıkardıkları işten memnun oldu. Nguni'ler bu amansız saldırı karşısında hafif bir şaşkınlık geçirdi. Adımları yavaşladı ve söyledikleri şarkı yerini öfke dolu çığlıklara ve homurtulara bıraktı. Sonunda arabalara 300 adım kala durdular. Atlılar düzenli bir şekilde ateş etmeyi sürdürüyordu. Grubunun başında bir sonraki atışlar için Nguni'lere yaklaşan Jim değişikliği gördü. Ön saflardaki savaşçıların bazıları kalkanlarını indirmiş, arkalarına kaçamak bakışlar atmaya başlamışlardı. Jim'le adamları ilk tüfeklerini ateşledikten sonra döndüler ve ikinci tüfeklerini hazırlayarak biraz ilerlediler. Savaşçıların başlıklarındaki tüyler rüzgarın dalgalandırdığı otlar gibi dans ediyordu. Tüfekler tekrar ateşlendi, savaşçılar yine yere yıkıldı. Louisa, Bakkat, Zama ve Muntu ile yaklaşırken az önceki atışların yankısı hala devam ediyordu. Nguni'lerin ön sırasındaki savaşçılar yaklaştıklarını görünce dağıldı. Geri dönüp kalkanlarını arkalarındakileri dayayarak ittiler. ''Emuva, geri, geri çekilin!'' Ama arkalarındakilerin haykırışları bunun zıddıydı. ''Şikelela, ileri, ilerleyin!'' Kalkanlar çarpışıyor, tüm birlik dalgalanıyordu. Geri dönmek isteyenlerle ilerlemeye kararlı olanlar birbirlerini engelliyordu. Savaşçılar birbirine girmişti. Louisa ve adamları yaklaşıp birbirine girmiş savaşçılara ateş etti. Umutsuzluk yüklü bir homurtunun ardından savaşçılar ölü ve yaralılarını yattıkları yerde bırakarak geldikleri yöne doğru koşmaya başladılar. Louisa'nın grubu atlarını peşlerinden sürerek bir kez daha ateş etti. Jim bir tuzağın içine çekiliyor olabileceklerini görerek hızla arkalarından gitti. Ateş topu onları hemen yakalamıştı. ''Durun, takibi bırakın.'' Louisa hemen itaat ederek adamlarını durdurdu. Hep birlikte kampa geri döndüler. Arabaların arkasındaki güvenli alana ulaşır ulaşmaz geçidi kapattılar. Onca insanın bu kadar hızlı bir şekilde ortadan kaybolması imkansız gibi görünüyordu. Ama geçidi kapattıkları sırada tüm Nguni'ler yok olmuştu. Çarpışmadan geriye kalan tek iz yerde yatan ölü ve yaralılardı. Otlar kanla kızıla boyanmıştı. ''Onlara ciddi kayıplar verdirdik. Geri dönerler mi acaba?'' diye sordu Louisa endişeyle. ''Sabah güneşin doğacağı nasıl kesinse geri dönecekleri de o kadar kesin.'' dedi Jim, ufka yaklaşan güneşe doğru başını sallayarak. ''Bu muhtemelen Manatase'nin düşmanın durumu hakkında fikir sahibi olmak için gönderdiği bir keşif birliğiydi. Tegvani'yi çağırdı ve yaşlı adam yaralarına dikkat ederek mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yanına geldi. Nguni'ler kampın yakınında pusuya yatmıştı.'' Velango onları tesadüfen bulmuş olmasaydı karanlık çöktüğünde saldıracaklardı. ''Yanıldın babalık, geceleri de dövüşüyorlar.'' ''Hatasız olan sadece kulu kuludur.'' dedi Tegvani yanılgısından dolayı hiçbir eziklik göstermeden. ''Bunu telafi edebilirsin.'' dedi Jim. ''Ne istersen yaparım.'' diyerek başını salladı Tegvani. ''Bazı Nguni'ler hala yaşıyor. Kampa dönerken en az bir tanesinin kıpırdadığını gördüm. Yanına seni koruması için Bakkat'ı al ve oraya git. Hala hayatta olan bir Nguni bul. Kraliçelerinin nerede olduğunu bilmek istiyorum. Ayrıca sığırlarının ve fil dişlerinin nerede olduğunu da öğrenmek istiyorum.'' Tegvani başını salladı ve eli belindeki bıçağa yöneldi. Jim ona bıçağını kampta bırakmasını söyleyecekti ki yaşlı adamın kabilesinin ölen kadınlarını ve çocuklarını hatırladı. ''Bir an önce git büyük şef, karanlık çöküp sırtlanlar yaralı Nguni'leri bulmadan git.'' Sonra Bakkat'a döndü. ''Tüfeğini hazır tut. Bir Nguni'ye asla güvenme. Özellikle ölüyse.'' Jim kampın güvenliğini bir kez daha kontrol ederken Bakkat'ın tüfeğinin uzaklardan gelen sesini 3 kez duydu. Küçük Bushman'ın yaralı düşmanların işini bitirdiğini anladı. Bakkat ve Tegvane karanlık çökmek üzereyken kampa geri döndü. İkisinin elinde de assegailer ve fil dişi süsler vardı. Tegvane'nin ellerine taze kan bulaşmıştı. ''Ölmesinden önce yaralı indunalardan biriyle konuştum. Haklıymışsın, bu sadece bir keşif birliğiymiş. Ama Manatase ve sığır sürüleri de fazla uzakta değilmiş. 2 gün içinde burada olabilirler.'' ''Sana bunları söyleyen adama ne yaptın?'' ''Onu tanıdım.'' diye cevap verdi Tegvane. ''Köyümüze yaptıkları ilk saldırıya o komuta ediyordu. Oğullarımın ikisi o gün öldü.'' Bir süre sessiz kaldıktan sonra hafifçe gülümsedi. ''Onun gibi iyi bir askeri sırtlanlara bırakacak kadar kalpsiz değilim. ben çok duygusal bir adamımdır. 28. ayrımın sonu. Sayfa 284.